sorularlarisale.com Sesli Sohbetler. Açıklayan Profesör Doktor Alaaddin Başar.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli dinleyicileri, bu haftaki programımıza 14. sözden başlayacağız. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, sağ olun.
O zaman birinci sorumuz, 14. sözün başında Elif, Lam, Ra, Kitabun uhkimet, ayatuhu sümme fusilet min ledun hakimin habir. Üstad Hazretleri 14. söze okuduğumuz ayetle başlamıştır. Ayetin kısaca bir izahını yapabilir misiniz?
Evet, bir de okusanız.
Kitab, Elif, Lam, Ra, Kitabun uhkimet, ayatuhu sümme fusilet min ledun hakimin habir.
Yani malumunuz baştaki Elif, Lam, Ra Ruf-u Mukatta deniliyor. Üstadımızın ifadesiyle bunlar diyor, ilahi bir şifredir diyor. Değil mi?
Evet.
Yani anahtarları Peygamberimiz de. Yani o sürede verilen mesajların, ilahi mesajların sanki bir özeti gibi Peygamberimize o şifreyle bildiriliyor. Ama yine de bu harflerin seçilmesindeki bazı hikmetleri Üstadımız İşaret-i Ricaz'da izah ediyor yani. Mesela Elif, Lam, Mim izah ederken değil mi? Elif'in evet. İşte Cenab-ı Hakk'a, Lam'ın Cibril'e, Mim'in Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a işaret ettiği gibi birkaç vecihli izah ediyor. Sonra kitabın uhkimet, yani Kur'an-ı Kerim'den bahsediliyor. Kitabın Kur'an-ı Kerim'den bahsediliyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'i tahkim etti yani. Sapasağlam inzal etti. Sonra da ne yaptı? Fussiletini tafsil etti, açıkladı, izah etti.
Minnedun hakimin habir.
Hakim Allah'ın bir ismi, hikmetle her işi gören, hikmetle, faydayla her işi gören. Habir de gizli aşikar, her şeyden haberdar olan. Allah tarafından bu kitap sonra tafsil edildi. Yani açıklamalar yapıldı tabiri caizse. Yani önce mücmel olarak temel rükünler konuldu. Sonra tafsilatı diğer ayetlerle yapıldı. Bunun için işte tabii bu işin ehli olan tefsir alimlerinin görüşleri şöyle. Bu tafsilden maksat deniyor. Bazı ayetlerdeki icmali hükümler başka ayetlerde izah ediliyor. Bunun da işte en güzel örneği, yani bizim bildiğimiz daha doğrusu en açık örneği, işte Fatiha suresindeki İhtine sırat-ı müstakim, sırat-ı müstakime bizi hidayet eyle diye dua ediliyor. Sonra bu sırat-ı müstakim nedir? Başka ayet-i kerimede bu sırat-ı müstakim ehlinin işte peygamberler, değil mi? Sıddıklar, şüheda şey ve salihler olduğu izah ediliyor. O zaman ne oldu? Bu sırat-ı müstakimdeki icmali mana sonra tafsir edilmiş oldu.
Evet.
Bir böyle izah ediliyor. Biri deniyor ki bu fussiletten maksat fasıl fasıl her konuda insanlara insanlar yönlendirildi, irşad edildi. Fasıl fasıl derken bir iman, işte salih amel gibi işte ibadet. Yani bunun bütün bölümleri ibadetin namazdır, zekattır, hacdır. Bunlar fasıl fasıl Kur'an-ı Kerim'de hepsi yer aldı diye fussileti bu şekilde de açıklamışlar. Habir ve alim az önce arz ettim. Cenab-ı Hak işte Kur'an-ı Kerim'de bu şekilde şey yapıyor. Bu sapasağlam oluşunu da iki türlü açıklıyorlar. Sağlam şekilde inzal edildi Kur'an-ı Kerim. Yani Üstad da buyuruyor ya bir de lafzen ve manen hatadan salimdir diyor. Değil mi? Öyle bir ifadesi var Üstad'ın. Yani hem lafız olarak yani gramer yönünden efendim söyleyeyim kelimeler en mükemmel şekilde tam yerli yerine oturturmuş bu mana. Hem de mana olarak zaten hatadan salim. Bahsettiği hakikatler, Cenab-ı Hak hakkında Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. İşte Allah dendi mi, işte Kur'an-ı Kerim dediği gibi olur yani. Başka batıl inançların, Allah inançları hatadan salim değil. İşte en açığı hepimizin bildiği teslis akidesi mesela, değil mi?
Evet.
Bu hatadan salim değil. Cenab-ı Hakk'a oğul isnat etmek tamamen şirke giren bir batıl inanç oluyor. Bu ve benzeri birçok cihetlerle Kur'an-ı Kerim hatadan salim olarak nazil olmuş. Sapasağlam derken. Bir de sağlamlığı şöyle izah ediyorlar. Yani teşrifat olmasın mesela, sağlam bina deyince çok uzun süre dayanır manasına. Değil mi? Yani evet. Devamlılık da kastediliyor sağlamdan. Bu da belki bir işare manası olabilir. Bundan da maksat deniyor. Kur'an-ı Kerim hükümleri kıyamete kadar devam edecek. Yani şey olmayacak, başka bir kitap, başka bir peygamber gelmeyecek. Bu hükümler kıyamete kadar, hatta ebediyen baki. Sağlamlar bir de bu manayı veriyorlar, tefsir alimleri.
25. sözde de bu manada bir cümle var ya, Kur'an ezelden geldiğinden ebede gidecektir. Beşerin kanunları ise beşer gibi ihtiyardır diyor, ölmeye inkılaza mahkumdur diyor.
Evet, doğru.
Yine bu sağlamlık manasında Mesnevi Nuriye'de az önce buyurduğunuz bir yönünü, yani ayetler birbirinin diyor sualine, istizahına cevap veriyor diyor.
İşte az önce arz ettim işte. Evet. Fatiha'da sırat-ı müstakime diğerleri cevap veriyor. Mesela diyelim elhamdülillahi değil mi? Ne kadar metü sene varsa Allah'a mahsustur. Kimden gelse, kime karşı gitse. Değil mi? Bu bir tevhid dersidir.
Evet.
Değil mi? Tevhid dersidir. Rabbül Alemin de tevhid dersidir.
Evet.
Yani bütün ne kadar alem varsa hep Allah terbiye etmiştir. Evet. Rabbül Alemin bir bakıma onun neticesi olmuş oluyor.
Evet.
Niçin bütün metü sene Allah'a mahsus? Çünkü bütün alemleri hep o terbiye etmiştir onun için. Şimdi bu tevhid dersi Kur'an-ı Kerim tamamında yer alıyor.
Evet.
En sonunda Rabbül Nas geçiyor. İnsanları da terbiye eden Allah'tır. İşte ve huve ala kulli şeyin kadir. O her şeye kadirdir. O da tevhid tersidir. Ve huve bi kulli şeyin alim. Allah her şeyi bilir. Bu da tevhid tersidir. Cenab-ı Hak dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Değil mi?
Evet.
Bu da tevhid tersidir. İrade sıfatında tevhid tersidir bu. Yani Allah'ın dilemesi esastır. İnsanlar cüz iradelerini kullanırlar. Fakat Cenab-ı Hak dilemeyince o iş olmaz. Yani bunu bazen yanlış anlaşılıyor da kısaca söyleyeyim. Yani bu iradeyi nefyetmek, inkar etmek manasına değil. Yani cüz irademizle yaptığımız mesuliyeti mucip, yani imtihan olduğumuz konular var. Bunları dilemeye Cenab-ı Hak bize bırakmış, biz diliyoruz, Cenab-ı Hak yaratıyor.
Evet.
Bir de ızdırari fiiller var ki bunları Cenab-ı Hak kendi diliyor ve kendi yaratıyor. Biz de bu fiillerden bazılarını mesela talep ediyoruz ama mesela diyelim adam işte buradan bir memlekete gitmeyi irade ediyor. Ama yolda kaza geçiriyor. Evet. Ayet bu gibi hükümlere bakıyor yani. Biz diliyoruz falan yere gitmeyi ama Allah dilemedikçe o neticeyi elde etmemiz mümkün değil. Onun dilemesi esas. Yoksa günah, sevap, Allah ne dilerse onu yaparız. Yani cebriyeciler gibi. O manada anlamak doğru değil tabii. Sonra hidayet mevzuunda mesela sen dilediğini hidayet veremezsin. Ancak Allah dilediğini hidayet verir. Bu da bir tevhid dersidir değil mi?
Evet.
O zaman ne oldu? Fatiha'daki mücmel olan tevhid dersi Kur'an-ı Kerim'in tümünde tafsir edilmiş oldu.
Evet.
Yani geniş çapta her esma, her sıfat için tafsiratıyla anlatılmış oldu. Yani evet. Fussilette bu manada var.
Hatta yerine göre belki her ismin de ayrı ayrı böyle tafsiri de, mesela az önce ifade ettiğiniz gibi Rabbül Alemin, fakat yerine göre Rabbü Semavat vel Ard da onun bir tafsiri gibi.
Rabbü Nas'ta, Rabbü Nas'ta bir tefsiri.
Rabbü Musa Harun, Rabbike. Yine Mesnevi'de, Mesnevi Nuriye'de bu hükümetle ilgili diyor ki ayetler böyle kemerli kubbelerdeki diyor taşlar gibi. Ya da kadir binalardaki taşlar gibi işte. Böyle bünyeyi Kur'aniye diyor sarsılmaktan vikaye ediyor.
Yani birini yapan kimse hepsini yapan o.
Evet.
Çünkü ilişki var aralarında.
Evet.
Yani Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın hani fıtri siz deyince hatırıma geldi de hani İki türlü şeriatı var diyor ya, bir kainat hükmeden kanunları var, evet. Şeriat-ı fıtriye, bir de Kur'an-ı Kerim'deki hükümleri var. Kelam sıfatından geliyor, diğeri irade sıfatından geliyor diyor. Bunlar da birbirini tefsir ediyorlar yani, evet. İzah ediyorlar. Şimdi demek ki yani kainattan misal verecek olursak, az önceki konuya birbirini takviye ediyor ayetler. Yani bir taş burada, bir taş orada, bir taş orada, ayrı ayrı üç tane taş. Değil mi? Denebilir ki bunların sahipleri başkadır. Yapanları başkadır denebilir. Bunlar bir araya gelip de kubbe oldular mı? Birini yapan tümünü yapanlar artık. Yani evet. Birinin diğerini ayıramazsınız. Aynı şekilde diyelim, kainatta da bu var. Burada bir ağaç var, orada bir güneş var. Bunlar ayrı ayrı şeyler değiller. Arada irtibat var. Diyelim, ağacı yapan kimse, toprağı yapan. Toprağı yapan kimse, küre arzının sahibi o. Küre arzı döndüren kimse, güneşi ona merkez yapan o. Değil mi? O halde güneşi yapan ki yapamayan, işte bir çiçeği yapamaz, bir ağacı yapamaz gibi. Kainat birbiriyle böyle iç içe bünyeyi Kur'aniye'ye teşbih edecek olursak, Onda bir bünyesi var.
Evet.
Değil mi? Birini çekseniz tabii bütün şey çökebilir yani.
Evet.
Hep birbiriyle alakalı. Kur'an ayetlerini de Üstad buna benzetiyor.
Evet. Evet. Hakim ve Habir esması üzerinde durabilir miyiz hocam?
Hakim işte her şeyi hikmetle yaratan demek yani.
Evet.
Yani hikmetin zıddı abesiyet yani. Gereksiz, lüzumsuz, faydasız ve zararlı şeyler yapmak hikmetsiz oluyor yani.
Evet.
Cenab-ı Hakim isminin tecellileri sonsuz. Sadece kendi simamıza bakalım. Değil mi? Mesela iki gözümüz olması hikmetlidir. Şekillerin böyle olması hikmetlidir. Yerlerinin orada olması hikmetlidir. Simetrik olmaları da hikmetlidir.
Evet.
Bir gözde kaç tane hikmet gösteren deliller var değil mi?
Evet.
İşte bunu simaya tatbik edelim. Bunu arz simasını, onu kainat simasını Besmele sırrında geçtiği gibi. Yani buradaki hikmet arzda da var. Arzdaki hikmet kainatta da var.
Evet.
Yani abes bir şey yaratmıyor Cenab-ı Hak. Hatta usta diyor bir şeye çok hikmetler takıyor.
Evet.
Değil mi? Bir tane de değil. Mesela el diyelim. Tutar da, yazar da değil mi?
Evet.
Sever de, döver de bir el. Bir ele Cenab-ı Hak ne kadar görevle takıyor. Hikmet o. Habir zaten bilen demek, haberdar olan demek. Cenab-ı Hak malum birbiriyle beraber zikredilen dört esması var. Evvel, ahir, zahir, batın isimleri var. Demek her şeyin evvelini de Cenab-ı Hak biliyor, ahirini de biliyor, zahirini de, batınını da.
Evet.
Satma bir ağacı misal veriyor ya, çekirdeğini de biliyor Cenab-ı Hak. Ona ağacın programını koymuş. Meyvesini de biliyor, değil mi? Dışını da biliyor ağacın, ona göre tanzim etmiş. İçinde işleyen manevi tezgahı, fabrikayı da biliyor. Öyle çalıştırıyor ki o tezgahı, ondan elma çıkıyor, berginin elma çıkıyor vesaire. Böyle olunca Cenab-ı Hak ağacı biliyor dedik mi, evveliyle, ahiriyle, zahiriyle, batınıyla, her şeyle bilir.
Evet.
Habir, bu mana yani, her şeyin, her şeyinden haberdar.
Evet. Yine hem Habir'in izah-ı saadetinde hem de fusilet, yani tafsil, yine Habir'in de sanki bir tafsili gibi, elâ ya'lam men halak,
evet.
Ve huvel latif
habir.
Bir nevi tafsilatı gibi oluyor
evet,
değil mi?
Tabii, yaratım bilmez olur mu?
Evet.
Evet, Cenab-ı Hak biliyor ki mesela bize göz lazım anne rahmindeyken. Bizi yaratıyor insan olarak. Ama Habir biliyor ki bize el lazım, bize ayak lazım değil mi?
Evet.
Dünyaya geleceğiz, hava var, bize ciğer lazım. Sesler var, bize kulak lazım.
Evet.
Bizim kendimizden haberimiz olmadığı bir dönemde Cenab-ı Hak Habir ve Basir ne yapıyor? Bizi bütün bu organlara donatıyor ve dünyaya geliyoruz ki hepsi bize gerçekten lazımmış.
Evet.
Bütün kainat da böyle insan gibi.
Evet.
İnsan.
Ki az önce Hakim isminin izahın cihetinde dediniz ya, yani abes yok, onun da bir nevi tafsili yine Ali İmran suresinde Rabbana ma halakta haza batıla subhanek ayeti.
Tabi Usta onu ahirette delil getiriyor.
Evet.
Yani ayrı bir konu tabi. Hiçbir şey batıl değil.
Evet.
Yani ahiret olmasa o zaman bütün kainat hikmetsiz olur.
Evet.
Onu Usta ahiretin varlığını delil olarak çok güzel işliyor şeyde. 10. sözde.
Evet. 10. sözle ilgili ikinci sorumuz hocam. Bu ayet-i kerime ile bu sözde işlenen konular arasında nasıl bir ilgi var?
Şimdi bu sözde işlenen konular aklın tek başına ulaşamayacağı veya yanılabileceği değil mi?
Evet.
Fakat gerçekte sapasağlam yani Hakim ayeti başına geçti ya.
Uhkimet.
Gerçekte sapasağlam ama biz anlayamayabiliyoruz ondaki hikmetleri, incelikleri. Anlayamayınca o zaman aklı esas alıp ölçü aldık mı, aklımız ona hikmetlerine kafi gelmeyince, anlamaya kafi gelmeyince bu sefer kalp onu kabulde zorlanabiliyor. Veya kabul etmeyebiliyor, şüpheye düşebiliyor. İşte bu gibi bartalardan insanları kurtarmak için işte Üstad Hazretleri orada 5 tane ayeti esas almış. Bu şekilde münakaşa götüren, anlaşılmayan, mecazi manaları olan, işari manaları olan, dolayısıyla ilk bakışta hemen anlaşılamayacak konulardan 5'ini Üstad esas almış. Bu 5'ini inceleyerek bize bir ölçü vermiş. Diyor ki yani ayetleri böyle anlamak lazım.
Evet.
Değil mi? Bir defa sapasağlam olduğu tasdik edilecek. Sonra fussilet. Anlamadık mı? Tafsiratına bakacağız.
Evet.
Değil mi? Ayetini okuduk, anlamadık. hikmetini bilemedik yani. O zaman tafsirata bakacağız. Tafsirata nasıl bakacağız? Diğer ayetlerde bunu destekleyen ne gibi konular var? Değil mi?
Evet.
Bütün Kur'an-ı Kerim'i bileceğiz ki, o ayetle ilgili olan hükümleri veya manaları da bileceğiz ki, aradaki bağı kurabilelim. Diyelim ki bundan demek bu da kastedilmiş olabilir gibi. Sadece bir tek ayeti alıp da onunla hüküm vermeye kalktık mı yanılabiliriz yani. Onun için tafsile bakmak lazım. Tafsile deyince tabii bu tafsirin de tafsili var yani. Yani Kur'an-ı Kerim'in diğer ayetleri, mücmel ayetleri tafsil ettiği gibi, işte Kur'an-ı Kerim'in de hükümleri asıl yani ayetler dışında da tafsir eden Peygamberimizin hadisleri vardır. Değil mi? Onlara bakılacak. Peygamberimiz bu konuda neler buyurmuş? Onlara da bakılacak. Üçüncü olarak da tefsir alimleri o ayet hakkında ne buyurmuşlar?
Evet.
Buna bakılacak. Şimdi ayete sadece bakıp diğer ayetlere bakmadan, onu tafsir eden, açıklayan diğer ayetlere bakmadan, Peygamberimiz ne buyurmuş o ayet hakkında, o hüküm hakkında, onlara bakmadan, tefsir alimleri ne demiş ona da bakmadan, sadece sanatabiliriz, sönük aklımızla ayete bakıp da hüküm vermeye kalktık mı, o zaman yanılabiliriz. İşte insanları bu tip yanılmalardan kurtarmak için Üstad Hazretleri 5 ayet üzerinde bir ders vermiş 14'ün sözde. Ta ki diğerlerini de bu şekilde şey yapalım, değerlendirelim ve nefsimiz bizi yanlış bir yola, şüpheye, tereddüte sevk etmesin.
Evet.
Mano.
Bir ölçü, bir kıyas.
Bir kıyas. Onun için onları, ayetler alakası o.
Evet. Yoksa müstakil ayetler, müstakil sürelerde, yerlerde geçiyor.
Ama hükümet deyince hepsi muhkem, hepsi sağlam.
Evet.
Ama akıl o sağlamını tam göremeyebiliyor.
Evet.
İşte o tip ayetlerden Üstad misaller almış. Ta ki diğerlerinde bir mukayese unsuru olsun.
Evet. Allah razı olsun hocam. Üçüncü olarak, Kur'an-ı Hakim'in ve Kur'an'ın müfessir hakikisi olan hadisin bir kısım yüksek ve ulvi hakaikine çıkmak için teslim ve inkıyadı noksan olan kalplere yardım edecek basamaklar hükmünde o hakikatların bir kısım nazirelerine işaret edeceğiz ve hatimesinde bir ders-i ibret ve bir sır-ı inayet beyan edilecek. Bu sorumuzda iki şık olacak. Birincisi, hadis-i şerifler Kur'an'ın hakiki müfessir olarak zikredilmektedir. Bunu nasıl anlamalıyız?
Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki az önceki ayette de buyurulduğu gibi konunun başında yani temel olarak birçok hükümde sapasağlam konmuş yerine.
Evet.
Ama bunun tafsiratları verilmemiş. Değil mi?
Evet.
Mesela ve akimussalah, namazı ikame edin. Ama nasıl ikame edeceğiz namazı? Değil mi? Nasıl kılacağız?
Evet.
Evet, vakitlerle ilgili bazı işaretler var ayetlerde ama o vakit bile bizim için tam net değil yani. Evet, şu ayet sabah namazını işaret ediyor ama nerede başlar, nerede biter? Değil mi? Evet. Bunu da bilmiyoruz. Yani fecirde başlayıp işte güneş doğunca bitmesi. Öğle vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? İkindi vakti ne zaman başlar, ne zaman biter? Sonra bu namazlar kaçer rekattır? Evet, sabah namazının işareti var ama kaç rekat? Değil mi? İki rekat olduğuna dair ayette bir kesin hüküm göremiyoruz. Önden 4 rekat olduğuna dair. Bir de namaz nasıl kılınır?
Evet.
Nasıl kılacağız bu namazı? Değil mi? İşte rükûsu, sücudu ilahir okunacak dualar, zamm-ı süreler. Bütün bunları Peygamberimiz tafsir etmiş oluyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'in en birinci tefsiri hadis-i şerifler oluyor. Hani bazen diyoruz, Kur'an-ı Kerim'e baktık mı efendim söyleyeyim, az Arapça bildik mi her şeyi anlarız, her şeyi anlamazsınız. İşte en güzel misali bu. Namazı ikame edin anlarız Arapça bilmekle ama kaç vakit, ne zaman, nasıl kılacağız bunu anlamayız. İlla Peygamberimizin hadisleri lazım.
Evet.
Diğer birçok misaller verilebilir bu konuda. Bir de bir ayet-i kerime var. Hatırlarsınız. İçtihat Risalesi'nin başında Üstad onu zikrediyor. Orada buyuruyor ki mealen bir konuda, konuya girmeyeceğim de, yani o meseleyi Peygamber'e götürselerdi ve işlerinde ullemir olan yetkili kişilere götürselerdi, efendim söyleyeyim, onlar içerisinde de, o yetkili kişiler içerisinde ullemir geçiyor ayette, hüküm çıkarmaya güçlü olanlar, kabiliyet olanlar, yetkili olan kişiler de onun hakikaten onları bildirirlerdi manasında. Evet. Şimdi burada Üstad'ın tabi bu ayeti öyle koyması çok manalı. Yani peygambere götürselerdi deniyor. Demek ki o mesele hakkında ayette kesin hüküm yoksa peygamber hüküm çıkararak, içtihat yaparak işin aslını onlara bildirebiliyor. Bir de işlerinde diğer ulul emir kimseler, yetkili kimseler ki ashabın içtihat yapma gücüne sahip büyük alimleri vardı. Değil mi?
Evet.
Sonra zaten daha sonra diğer müştehitleri gelirler. Demek ki içtihat ayrı bir konu ama kısaca değinmiş olalım. Yani içtihat mezhep sahiplerinin çıkardığı bir şey değil yani. Bazen öyle zannediyorlar. Mezhebin nereden çıktı? Asr-ı saadete yoktu. Asr-ı saadete vardı. Ama adı mezhep değildi. İçtihat vardı. Nasıl vardı? Peygamberimiz bizzat içtihat yapmıştı. Ayet bunu gösteriyor zaten. Değil mi?
Evet.
Ashabın alimleri de içtihat yapmıştı. Ama o gün içtihat yapılan diyelim mesela 10 mesele varsa İslam'ın inkişafından, sınırlarını genişlemesinden, içtimai hayatın da devlet kurma noktasına varmasından ta imparatorluklara kadar değil mi? Çok meseleler yeniden ortaya çıktı. Bu meseleler için işte 4 büyük mezhep imamı ve diğer müçtehitler de içtihat yaparak yeni hüküm aynı Kur'an'dan ve hadisten istinbadı ahkem, yani hüküm çıkararak meseleyi ortaya koydular. Demek ki içtihat yeni bir şey değil. Yani Peygamberimiz yapmış, ashab yapmış, sahabenin alimleri, mezhep imamları da ben bu ayeti böyle anlıyorum demişler. Veya bu hüküm, buradan şu hüküm çıkabilir demişler. Artık fazla girmeyeceğim de kendi nefisleri için usta diyor içtihat yapmışlar. Yani ben buradan bunu anlıyorum. Bizim gibi o konuda yetkili olmayanlar da ne yapmışlar? Onlara uymuşlar.
Evet.
12 mezhepten başlamış, 12 ayrı şeyden diyelim, koldan. 4'e kadar inmiş. Yani bu gidenlerin tercihlerinden ben İmam Azam'ıymışım, öteki İmam Şafii Hazretiymiş, ötekisi. Değil mi? Yoksa onda ben mezhep kuruyorum. Yani şirket kurar gibi veya bir dernek kurar gibi hani.
Gelin tabi olun.
Gelin tabi olun, bana iyi olun, öyle bir şey yok.
Evet.
Ben ayeti böyle, o da diyor, ben de böyle anlıyorum. Her müstahit diyor, kendi nefsi için içtihad eder ama teşrih edemez diyor, değil mi Üstad?
Evet.
Ben böyle anlıyorum diyor ama şeriat budur diyemez. Bizim gibi kimseler de bunların birini uyarlar. Zaten diğer sahalarda böyle değil mi?
Evet.
Doktorlara uyuyoruz ya, eczacılara uyuyoruz değil mi? Kendimiz ilaç yapmaya kalkmıyoruz. Bu işin yetkilileri şunlardır diyoruz. Onların hükmüne tabi oluyoruz, gidip falan hastalığa filan ilaç iyiymiş. Kim dedi? Falan doktor dedi. Falan eczacı yaptı. Gidip alıp istimal ediyoruz. Nasıl böyleyse ahkamda da böyle. Mezhep de böyle çıkmış yani. Şimdi o bakımdan Peygamberimiz aynı zamanda ilk müştehittir. Hem de ilk müfessirdir yani Kur'an-ı Kerim'i tefsir eden. İlk müfessir Peygamberimizdir. Üstad da bunu ifade ediyor değil mi? Hadisin diyor. Şey, Kur'an'ın müfessiri olan hadis diyor. Değil mi? Yani Kur'an-ı Kerim'in ilk müfessiri hadislerdir. İlk içtihatı yine Peygamberimiz yapmıştır. Sonra bunlar genişlemiştir. Çok müfessirler, çok müştehitler gelmiştir daha sonra. Bu çekirdekten, bu özden çok meyveler çıkmıştır. Ayrı mesele.
Evet. Dolayısıyla hadisin bir kısmı yüksek ve ulvi hakaikına çıkmakta da insan zorlanabilir yani değil mi?
Muhakkak tabii. Çünkü bir açıkça herkesin anlayacağı hükümler var. Bir de müteşabih hadisler var. Hani ayetlerde olduğu gibi.
Evet.
Müteşabih hadisler var. Sonra işari manalar var. Bunlar herkes ulaşamayabilir.
Evet.
O zaman iki yol var yani. Birisi teslim ve inkiyat diyoruz değil mi Üstad?
Evet.
Ne demek teslim? Şimdi Cenab-ı Hak buyuruyor ki işte yedullahi fevke yedihim değil mi? Allah'ın eli sizin elinizin üstündür. Daha kuvvetli. Üstündür öyle demiş. Ha bu da eli ne demişler burada? İkiye ayırmış alimlerimiz. Bir kısım demişler ki Allah'ın burada muradı neyse o haktır. Hiç şeye girmemişler.
Yoruma
girmemişler. Bir kısım böyle. Diğerleri demişler ki biz böyle bırakırsak yarın çok insanlar gelip yanlış teviller yapabilirler. Değil mi? İşte yanlış itikatlara sapabilir, yoldan çıkabilirler. Bunu tefsir etmek, tevil etmek lazım demişler. Yetkili kişiler buradaki yedi eli kudret olarak şey yapmışlar.
Evet.
Tefsir etmişler. Hani Cenab-ı Hak şeytana da soruyor ya, iki elimle yarattığım insan için yani mahluk Adem'e sizi secden alıkoyan nedir manasında yani. Bu mealde bir sorusu var. O da iki elimi işte tefsir etmiş alimler. Celali ve Cemali isimler demişler mesela. Değil mi?
Evet.
Yani. Yoksa Haşa Cenab-ı Hak iki el isnat etmek. Ve bazıları demiş ki burada iki elden maksat yani ben yaptım, vasıtasız yaptım demiş diye tefsir etmişler. Yani başka bir sebep, başka bir üçüncü bir şey el karışmadı. Evet. Vasıta karışmadı. Doğrudan doğruya yarattım. Böyle tefsir etmişler. Hepsi güzel bunun. Hepsi hak doğru. Ama böyle tefsir etmeseydiler o zaman bazıları haşa haşa Cenab-ı Hak'a cismaniyet isnat edebilirlerdi. El isnat edebilirlerdi. Onun için teslimi olanlar hiç zaten tereddüte düşmemişler. Değil mi?
Evet.
Ha, diğerlerini bu noktada bu hakikate yaklaştırmak için tefsirler yapılmış. Ve teşbihler izah edilmiş. Bu teşbihden şu kastedilir demiş. Bu işari manadan şu hüküm çıkabilir demişler. Onun için bu teslim hikayede zayıf olan kişiler için bunun izahı gerekiyor. Üstad da bunlardan 5 örnek almış işte.
Evet.
Değil mi? Yaş ve kuru her şey Kur'an'da vardır mesela. Birisi bu zannediyorum. 5 evet. meseleden. Yaş ve kuru her şey Kur'an'da nasıl olur mesela? Teslim hikayede sağlam olanlar demiş ki Allah böyle buyurmuş mu? Vardır orada. Bitti. Hiç kafa yormamışlar nasıl vardır. Ama böyle olmayan kişiler için de izah ve tevil gerekiyor.
Evet.
Değil mi? Yani teşbihleri, izah, hükümleri tevil gerekiyor. Bu noktada ustadın 5 tane örneği var burada işte.
Evet. Evet. 24. sözün 3. dalının asıllarında da en sonunda diyor. Yani bir hadisteki mezaz ya da müteşabihata böyle fikrin yetişmediği vakit ya bir tabiri ya bir tefsiri ya bir tevili vardır da yetişme diyor.
O kadar tabii.
Evet.
Bir de burada şöyle bir şey de aklıma geliyor. Yani bize ustad bir metot da veriyor burada yani. Yani demek istiyor ki efendim söyleyeyim teslim ve inkiyadı zayıf olan kişiler bu tip şeyler size sorarlarsa hani önce onların teslim ve inkiyadın artırıcı vesayete, altyapıya başvurun. Nedir o? Hani ustadın bir şey var, risalesi var da şu anda aklıma gelmedi. Bir mektupta geçiyor zannediyorum. Yani bir soru soruyor da ustad diyor ki o tip sorular şeydedir. Yani iman hakikatlerinin
zafiyetinden
ileri geliyor.
He.
Onun için o tip soruların gelmemesi için ya hakkı cevabının bulunması için imanın kuvvetlendirilmesi lazım.
Evet.
Onun için o kişilere imanı kurtarıcı eserler önce okuyun.
Evet.
İmanı takviye olsun sonra o meseleye girin. Değil mi? Öyle bir risalesi evet. ustadın. Burada da sanki o mana var. Teslim inkiyada olmayanlarla direkt bu işi münakaşa etmek yerine teslimi artırıcı, inkiyada artırıcı, imanı kuvvetlendirici derslerden başlamak lazım işe.
Evet.
Ondan sonra hani kendisi zaten bu işi anlayacaktır yani. Anlamasa da az bir izahınızda tatmin olacaktır. Aksi halde ne kadar konuşsanız yeni tevillere, yeni itirazlara, yeni suallere girecek ve tatmin olmayabilecektir yani. Hani bunun en güzel bir örneği de işte çocukların belli yaşta yiyemediklerini daha sonraki yaşta yiyebilmeleri, hazmedebilmeleri gibi değil mi?
Evet.
Çocuğa efendim, 6 aylıkken et veremiyorsunuz değil mi?
Evet.
Ama belli bir yaşa gelince, dişleri çıkınca artık et yiyecek hale geldi diyorsunuz. Doğrudan oraya 3 aylıkken et verdiniz mi hazmedemez, midesi bulunur, karışır değil mi?
Yani evet.
Bu manada hakikatleri de hazmedecekleri seviyeye insanları getirmek, sonra onları da konuşmak, biraz da müteşabih ayetleri, hadisleri. Bu bir metottur yani. Üstad bize bu metodu da vermiş oluyor böylece.
Sualin ikinci şıkkı gerçi kısmen değindik ama yine de bu paragrafta Kur'an-ı Hakim'in ve hadis-i şeriflerin bir kısmı yüksek ve ulvi hakikatlerine çıkmak için teslim ve inkiyat özellikle nazara verilmektedir. Bunun sebebi nedir ve nasıl anlaşılmalıdır?
Az önce arz etmiş olduk sanki.
Evet.
Teslim olan da diyor ki Cenab-ı Hak böyle mi buyurmuş tamamdır bitti.
Evet.
Aklım almayabilir. Değil
evet.
mi? Şimdi kainatta böyle değil mi yani? Neyi aklımız alıyor ki bizim?
Evet.
Ya, şimdi yer çekimi mi aklımız alıyor? Ruhum aklımız alıyor? Aklın kendini mi aklımız alıyor? Nasıl çalıştığını mı aklımız alıyor? Yani Cenab-ı Hak yaratığı şu kainatta aklımızın aldığı şeyler çok çok az. Değil mi?
Evet.
O arada Kur'an-ı Kerim de böyle. Kur'an-ı Kerim'de de zahiren baktığımız zaman anlayacağımız hükümler var ama müteşabihler, işari manası olanlar da bizim aklımız yetmez. Yetmemesi zaten normaldir, değil mi? Evet. Herkes her şeyi anlasa, o zaman herkes İmam Azam, İmam Şafii olur, öyle olur mu yani? Bediüzzaman olur hani itikadi meselelerde. Onun için teslim-i inkiyadı zayıf olanlar için bu tip izahlara gerek var.
Evet. 29. sözde bir ifade var ya, bu zamanda maddiyum fikri diyor herkese sersem ettiğinden. Heh. O da teslimi kırmış.
Tabii bu da kırıyor. Gafletti veren şeyler. Günahlar teslimi kırıyor.
Evet.
Değil mi?
Evet.
Öyle sohbette insiba var diyor Peygamberimiz. Sohbette boyanma var. Bu zamanda herkes maddeden, sebeplerden konuştuğu için
evet.
Bunu dinlediğin insan maddeye ve esbaba tesir vermeye başlıyor. Yani kendi düşünmeden iç alemde böyle bir yanlış itikad oturabiliyor yani.
Evet.
Onun için bunu kıracak derslere, sohbetlere, ibadetlere büyük ihtiyaç var.
Yine 10. sözün hatimesinde bu teslime kırılmış ve taklidi bozulmuş asır da imanımızı kurtarmaya kafi gelir diyor.
Evet.
Buna diyor iktifa edelim diyor. O zaman programımızın sonuna geldik. Ağzınıza sağlık.
Teşekkür ederiz.
Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli izleyicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta yine 14. sözde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.
Bu sohbeti ticari amaç olmaksızın çoğaltabilir, dağıtabilirsiniz. Eylül 2010.